Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta konumuz bilgi güvenliği ve konuğumuz Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Uzmanı Dilek Şen Karakaya. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
Hoş bulduk.
Öncelikle bilgi güvenliği nedir? Bununla başlayabilir miyiz?
Bilgi güvenliği kavramına başlamadan önce bilgi nedir'i biraz konuşalım. Bilgi, kurumun ve kişinin en değerli varlığıdır. Korunması ve verimli kullanılması sağlanmalıdır mutlaka. Şimdi bilgi nerede diye baktığımız zaman insanda, kağıt üzerinde, bilgisayar sistemlerinde, fiziksel ortamlarda. Yani bilgi bizim bulunduğumuz her yerde mevcut. Peki bunun güvenliğini nasıl sağlamalıyız, neler yapmalıyız dersek önce bilgi güvenliği kavramından bahsetmek gerekir. Kişinin ve kurumun en değerli varlığı olan bilginin kaybolmasını, zarara uğramasını, yok olmasını, yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek olarak tanımlanır.
Peki bugün özellikle bu dijital mecraların yaygınlaşmasıyla sosyal medya mecralarında birçok bilgi güvenliği ihlali yaşanıyor. Biz sosyal medya mecralarında bilgi güvenliğimizi nasıl sağlayacağız?
Bunu aslında çok sınıflandırmak yerine şöyle bakalım. Şimdi bilgi güvenliğinin evet az önce teorik olarak tanımlamalarını yaptık. Bilginin ve bilgi güvenliği kavramlarının. Peki normal hayatımızda sıradan bir insan olarak şöyle bakalım. Bilgi güvenliği kavramı deyince neyi anlamalıyım ben aslında? Ben hep şöyle derim. İlk benim hayatıma nerede girdi bilgi güvenliği kavramı diye düşündüğüm zaman hatıra defterleriyle girdiğini fark ettim. Orada bir takım bilgiler vardı ve bizim bunu birilerinden saklamamız ve korumamız gerekiyordu. Hatıra defterlerini bir gözünüzde canlandırın. Nasıldır? Bir defterdir ama mutlaka bir kilidi vardır. O kilidin de doğru bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Dijital süreçler de böyle. Bunu sadece sosyal medya için değil de kullandığımız tüm mecralar için söylemek lazım. Artık hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi oldu dijital dünya. Bilgisayarlarımız, cep telefonlarımız, smart TV'ler, bunun dışında birçok kullandığımız uygulamalar da aynı şekilde. O yüzden doğru bir kilit koyarak başlayacağız. Bunun şimdiki karşılığı bizde ne? Doğru parola yönetimi.
Evet, peki bu güçlü parolayı nasıl oluşturacağız? Nasıl güçlü parola oluşturulur?
En az 8 karakter olmalı. Bir büyük bir küçük harf olmalı, bir alfanümerik karakter yani et gibi işte ünlem noktalama işareti gibi bir karakter mutlaka oluşturulmalı. Büyük harf küçük harf de bunun vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Şimdi güçlü bir parola oluşturduktan sonra evet tamam bunu sonsuza kadar kullanamayız. Şöyle yapmak lazım. 3 ayda bir ortalama değiştirmek lazım ama algoritmayı ne kadar uzatırsak yani 8 değil 10 karakter yapıp daha sık 3 ayda bir değiştirsek daha güvenli olduğundan bahsedebiliriz.
Peki bu özellikle cep telefonlarımızda yine büyük bir bilgi güvenliği zafiyeti yaşıyoruz. Yani cep telefonlarımızdaki fotoğrafları, ses kayıtlarını veya belgelerimizi nasıl koruyacağız? Yani cep telefonlarımız bizim bugün en büyük sırdaşımız. Yani bizi belki bizden daha iyi tanıyorlar. Evet. İçinde bütün bilgilerimiz, fotoğraflarımız, yazışmalarımız, en önemli şeylerimiz var. Peki cep telefonumuzun içine başkalarının sızmasını nasıl engelleyeceğiz?
Şimdi cep telefonlarımızda önce az önce bahsettiğimiz gibi güçlü bir parola koyduk. Birisi ele geçirdiği zaman açamamasını sağlayacağız. İlk yapmamız gereken şey bu. İkincisi güncellemeler çok önemli. Yani uygulamaların güncellemelerini, bize güncelleme bildirimleri geldiği zaman mutlaka yapmalıyız. Bu ne demek? Niye bize güncellemeler geliyor? Bir kullanım kolaylığı açısından tüketicilere sunabilir bu hizmeti uygulamalar. Bir taraftan da bir güvenlik açığı olduğu zaman yeni bir güncelleme yapıp bu bilgileri bize gönderirler. Birincisi parola güvenliği dedik. İkincisi uygulamaların güncelliğinin sağlanması. Ama en önemli şey burada biraz uygulamalardan konuşmalıyız. Gerçekten artık o kadar çok uygulama var ki, o kadar çok şeyi telefonumuza indiriyoruz ki bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı yok mu sorusunun cevabını net olarak bilmek gerekiyor. Çünkü bakın çok basit uygulamalar bizden o kadar çok bilgi istiyor ki. Mesela bir uygulama çıkıyor diyor ki karşı taraf sizi cep telefonuna nasıl kaydetti? Bunu görmek için bir uygulama indirin diyor ve bunu 5 milyon kişi indiriyor. Bu uygulama sizin cep telefonunuzdaki bütün bilgilerinizi istiyor. Telefonlarınız, çağrı bilgileriniz, mesajlarınız, işte fotoğraflarınız vesaire vesaire, konum bilgileriniz hepsini vermiş oluyorsunuz siz. Bunu o kadar çok çoğaltabiliriz ki. Şimdi sonra ne oldu? KVKK çıktı. Yeni bir kanun çıktı, kişisel verilerin korunması kanunu. Biraz daha bunlar düzenlemeye ihtiyacı vardı. Mevzuatsal olarak düzenlendi. Ama biz bunu ne kadar içselleştirdik ve ne kadar farkındayız? Çünkü artık uygulamalar şunu yapıyor. Siz de yaşıyorsunuzdur. Okudum, kabul ettim.
Evet.
Okudum, kabul etti mi? Kaç kişi okuyup kabul edebilir?
Çok zor, çok uzun bir metin.
Bakın, bununla ilgili yapılmış bir çalışma var. Norveç Tüketici Konseyi akıllı telefon kullanıcıların indirdikleri uygulamaların şartlarını ve koşullarını sesli olarak okumalarını istiyorlar. Amazon e-kitap okuyucusunun şartlar ve koşulları içeren bir gizlilik sözleşmesi var ve bu tam 73.198 kelimeden oluşuyor. Yüksek sesle okunduğu zaman 9 saatte okunuyor. Dolayısıyla bunu bizim gerçek hayatımızda okuyup da bunu kabul etme şansımız yok. Ama firmalarda ne yapıyor? Kendileri koruma altına almak için bütün bunları bize okuyup kabul ettim tikini kabul etmeden uygulamayı kullanmamıza izin vermiyor.
Bu arada bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Teknoloji şirketleri bugün yazılımcıdan çok avukat çalıştırıyorlar. Yani
Doğru.
bu dijital bilişim sistemleri aslında günümüzün en büyük fırsatlarını ve en büyük problemlerini içinde taşıyan bir alan. Aynı zamanda şunu söylemek isterim yine. Şifre güvenliğinden bahsettik ama çoğu kişi telefonla kurduğu sosyal medya uygulamalarının şifresi gerekmediği için bu şifreleri unutuyor. Ben de şunu söylemek isterim hemen araya girerek. Cep telefonunuzda kurduğunuz uygulamaların şifresiyle bu uygulamaların bağlı olduğu mail adreslerinin şifresi ayrı şifreler olsun. Yine bu uygulamalarınıza cep telefon numaralarınızı mutlaka girin ve hesabınız çalındığı zaman veya başka bir şey olduğu zaman telefonunuz ile bu hesapları kurtarmaya çalışın. Yine telefon numaranız değişirse de bütün buralardan bilgilerinizi güncelleyin. Yine Dilek Hanım'ın da dediği gibi şöyle bir konu var. Bir uygulamaya izin verirken cep telefonunuzda, mesela yolda geçerken birisi sizin cep telefonunuzu sorsa veya sizin fotoğrafınızı istese verir misiniz? Hayır. Ama bilmediğiniz bir uygulama sizin telefonunuzu, hatta günde belki kaç adım attığınızı bile istiyor olabilir. Yani cep telefonunuza yüklediğiniz bir hesap makinesi uygulaması eğer sizin telefon rehberinizi istiyorsa, ki istiyorlar çoğu, bunu okuyup kabul etmiyorum tuşuna basmanız gerekiyor. Yine değineceğimiz başka bir konu aslında, web sitelere girdiğiniz zaman çerezler. Yani
Evet.
bütün sitelerde bize bir dayatma olarak verilen bu çerez dediğimiz şeyler, yine önceki bölümlerde bahsetmiştik. Bunu kabul etmek zorunda değilsiniz.
Bunlarla ilgili bir de şöyle de bir şey var. Biz hani gerçekten şunun bir farkına varmamız lazım. Benim bu uygulamaya gerçekten ihtiyacım var mı? Ne için bu uygulamayı indiriyorum ben telefonuma? Bazen o kadar basit uygulamaları bile indirme ihtiyacı duyuyoruz ki aslında hiç gerek yok. Yani bunu normal bir arama motorundan aradığınız zaman size bilgi olarak sunulabilecek şeyler için bile uygulama indiriliyor. Mesela bayanlar için söyleyelim, yemek tarifleriyle ilgili bir takım uygulamalar. Şimdi zaten siz bir yemek tarifini Google'a sorduğunuz zaman bu size onunla ilgili yüzlerce cevap veriyor. Bunun için bu uygulama indirmenize gerek yok. Çünkü olayın mantığını bir anlamamız lazım. Bir şey size bedava olarak sunuluyorsa burada ürün sizsiniz. Bununla ilgili böyle bir söz vardır. İşte bedava peynir sadece fare kapanında bulunur der. Bizim için bir ürün bedavaysa burada ürün biziz. Bizden bir şekilde faydalanması lazım. Nasıl? Ya telefon numaralarımızı alacak, ya bize reklam gönderecek, ya oradaki reklamlarla ilgili bir takım bizim yapay zekalar çalıştırarak ihtiyaçlarımızı tespit edecek. Siz üç kere bir ürüne bakarsınız, sonra siz onu alana kadar onunla ilgili reklam gelmeye devam ediyor size. Nasıl oluyor bu? İşte bunların hepsi altta çalışan bir yapay zeka var. Bizim adımıza, bizim taleplerimiz ve isteklerimizi bizden daha hızlı aslında analiz ediyor. Siz bir kırmızı gömlek arıyorsunuz. Bir taneye bakıyorsunuz, geçiyorsunuz. Sürekli size kırmızı gömleğin işte şifonu, kırmızı gömleğin kısa kollusu, uzun kollusu vesaire vesaire gibi aslında ihtiyacınız olmayan birçok şeyi gönderiyor. Çünkü reklam şöyle bir şeydir. Tüketicinin ihtiyacıyla ilgili algıyı değiştirip yeni ürünler sunmaktır size. Kırmızı ceketi aldınız ya da kırmızı gömleği. Bu sefer diyor ki alttaki yapay zeka, bunun altına lacivert ya da siyah pantolon giymesi gerekir. Bu sefer dönüp size sürekli bununla ilgili reklamlar göndermeye başlıyor. Yani bu dijital ayak izlerimiz dediğimiz şey hayatımızda o kadar çok şeyi bize gösteriyor ki. Mesela bir sosyal medya platformunda 10 tane beğeninizden, bununla ilgili Michael Kosinski ve arkadaşlarının bir akademik çalışması var. İş arkadaşınız kadar tanıyor sizi. 70 beğeninizden en yakın arkadaşınız kadar, 300 olunca eşiniz kadar yakın tanıyor sizi, bu yapay zeka ile ilgili uygulamalar çalışıyor. Dini inancınızı tespit ediyor, siyasi görüşünüzü, madde kullanıp kullanmadığınızı. 67 beğeninizden aslında hayatınızın %90'ı ile ilgili, ruh haliniz nasıl, ne yaşarsınız, ne hissedersiniz, bunları bile doğru bir şekilde ortaya çıkardı, tespit ediliyor. Bununla ilgili de yapılmış birçok akademik çalışma mevcut.
Bir de şimdi pandemi döneminde özellikle, zaten bir dijital çağdaydık, bir dijital dünyada yaşıyorduk ama pandemi döneminde bu alana olan ihtiyacımız arttı. Kesinlikle. Programımızın bu bölümünde de aslında pandemi sonrası, yani veya pandemi devam ederken dijital dünyada ne gibi tehlikelerle karşılaşıyoruz? Bunu konuşacağız. Dijital dünya devam ediyor. Evet, programın bu bölümünde dediğim gibi pandemi döneminde bilgi güvenliğimizi nasıl sağlamamız gerekiyor? Çünkü bugün ilk defa hayatında internetten alışveriş yapanlar, ilk defa internet bankacılığı kullananlar ve bunun gibi hayatında ilk defa internette para çekme işlemi yapan insanlar var. Peki bu insanları ne gibi tehlikeler bekliyor? İnternetten alışveriş yaparken veya internete bilgilerimizi girerken neye güvenmemiz gerekiyor? Bunun gibi bilgileri bilgi güvenliği uzmanı Dilek Hanım şu an cevaplayacak. Dilek Hanım, internette biz nasıl güvenliğimizi sağlayacağız?
İlk yapmamız gereken şey güvenli sitelerden alışveriş yapmak. Şimdi peki güvenli site ne? En önemli sorulardan birisi de bu olacak. Yani genel kabul görmüş, çok bilinen, sıkça kullanılan siteler tercih edilmeli. Bir sosyal medya platformundan sizin karşınıza sıradan çıkan birçok site olabilir. Bunlara karşı yani kurumsal siteleri tercih etmek lazım. Bir markanın kendi sitesini tercih etmek lazım. Burada tabii şeyde URL adreslerine de lütfen çok dikkat edin. Bu ne demek? Teknik bir terim ama siz bir bardak alacaksınız. Bardak.com diye bir siteye girdiniz diyelim ki. Bu site gerçekten o site mi? Bir bankanın sitesine girdiniz. Doğru sitede misiniz? Bir ürünün, bir firmanın sitesine girdiğinizde öncelikle bunu kontrol etmek lazım. Ben doğru sitede miyim?
Peki bunu nasıl kontrol edeceğiz?
URL adresinden, yani geldiğiniz zaman adresin üstüne tam olarak doğru adreste olup olmadığınızdan emin olmanız gerekiyor.
Bir de burada şöyle bir hile yapıyorlar tabii ki. Mesela L harfi yerine büyük I koyuyorlar. Bunun gibi şeyler var. Bir de şuna da dikkat etmemiz lazım sanırım. HTTPS olayına da sanırım dikkat etmemiz gerekiyor.
Aynen, güvenli bir sertifikası var mı sitenin, buna da dikkat etmek lazım. Şimdi tabii bu söylediğimiz, bazen de şöyle bir şey oluyor. Kolaylıkla güvenlik ne kadar çok kolay olursa aslında güvenliği o kadar es geçiyoruz. Yani orada bir denge kurmak gerekiyor. Ben şimdi şunu söyleyebilirim. %90'ı insanların yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Telefon uygulamalarından alışveriş yapıyor. Artık hani bilgisayarlarımız her ne kadar dizüstü olsa bile dizüstümüzden cebimizde artık, yani cep telefonlarımız da aynı zamanda artık bilgisayar oldu. O yüzden şimdi telefonlarımızdaki şey şu, evet çok büyük kolaylık sunuyor. Çünkü ne yapıyoruz? Kredi kartı bilgilerimizi kaydediyoruz oraya. Sonra şöyle bir şey var. Bir takım sitelere giriyorsunuz. İşte beğendiğiniz ürünlere beğeni işareti koyuyorsunuz. Akşam saat 11'de bir saatliğine indirime girdi diyor. Size bir bildirim geliyor. Yani o kadar cazip hale getiriyorlar ki 10 saniye içerisinde yani çok büyük paralar harcayabilirsiniz internetten. Birincisi bir limit koymak lazım. Bu limiti hem bankanız üstünden koyabilirsiniz, hem kendi kredi kartınıza kendiniz de kişisel olarak yapabilirsiniz limit belirleme işini. Onun dışında size ikinci bir doğrulama isteyebilirsiniz. Bu az önce Tolga Bey'in de bahsettiği gibi bütün hesaplarımız için aslında geçerli bir şey. Two Factor Authentication diye geçiyor bu. Bu ne demek? Bir başka platformda sizin adınıza bir işlem yapılırsa bunu sizin başka bir kanalla doğrulamanızı istiyor. Yani güven olduğunu düşündüğünüz bir site. Baktınız, evet bu site doğru site. Ben buradan şu ürünü alacağım. Girdiniz bilgilerinizi. Bununla ilgili bir doğrulama koduna ihtiyacınız var. Size bununla ilgili bir SMS gelmesini isteyin. Sonra bunu girdikten sonra işleminizi yapabilin. Bu önemli. İkincisi de belli aralıklarla bu kaydettiğiniz kredi kartı bilgilerinizi silip güncelleyin. Yine telefonunuzda güncellemeleri zaten düzenli olarak yapmanızdan az önce bahsetmiştim. Bu tip alışveriş platformları için de geçerli.
Peki birçok şifremiz var bugün. İşte sosyal medya her mecra için farklı şifre. Mail şifrelerimiz, telefonumuzun şifresi, e-devlet şifremiz. Bunların hepsi aynı olursa dedik hacklenme ihtimalimiz artıyor. Yani bir tanesi giderse hepsi gidiyor. Peki biz bu kadar şifreyi nerede tutacağız? Ya aklımızda da tutamayız. Peki biz bu şifreleri nasıl saklayacağız? Mesela bununla ilgili şöyle bir örnek vermiştiniz bir konuşmanızda. Kesinlikle ofis masanızda şifrelerinizi saklamayın. Bilgisayarınıza yapıştırmayın. Veya telefonunuza saklamayın. Peki biz bu şifreleri nerede saklayacağız?
Şimdi en büyük sorun artık bu gerçekten. Yine ben şimdi bir bilgi güvenliği alanında yıllardır çalışan birisi olarak şunu söyleyemem. Yani bunu bir yere kaydedin demek çok zor bir şey aslında. Doğru bir kripto programının olması gerekiyor bunun için. Bunu da hizmet satın almadan herhangi bir uygulamayı kesinlikle kullanmayın. Çünkü orada sizin bilgilerinizin güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Aslında daha özüne dönersek %100 güvenlik diye bir şeyden bahsedemeyiz. Her zaman bir açık kapı vardır.
Şu mu yani? Hırsıza kilit dayanmaz.
Hırsıza kilit dayanmıyor ama bu yine konudan konuya geçiyorum belki ama şimdi yapılan birçok çalışma Tolga Hocam şunu gösteriyor bize. Diyor ki güvenliğin sadece %20'lik bir kısmı teknik güvenlik önlemleriyle sağlanıyor. %80'lik kısmı ise son kullanıcının farkındalığıyla alakalı. Yani bu bizim bu olayın farkına varmamızla alakalı bir şey. Şimdi doğru bir parola bu oluşturduk kendimiz. Az önce bahsettiğim gibi 8 karakter yaptık. Bir büyük bir küçük harf yaptık. Bir alfanümerik karakter yaptık. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Mesela bunu sosyal medya mecraları için kullanacaksak onun başına mesela FF koyduğunuz zaman bu sizin bir sosyal medya hesabınız olur. GG koyduğunuz zaman bu sizin bir e-posta hesabınız olur gibi. Yani kendinizin bileceği ama başka kişiler tarafından kolay tahmin edilemeyebilir bir algoritma belirleyeceksiniz. Mesela bu ne olabilir? İlkokuldaki bir sınıf arkadaşınız. Mesela benim arkadaşımın adı Tolga olsun diyelim ki. Tolga'yı ben tanırım ama diğer insanlar Tolga'yı bilmez. Onu bir algoritma olarak belirleyip işte ortasına büyük harf küçük harf koyup kenarlarına rakamlar koyup daha sonra işte hangi hesabınız için kullanıyorsanız bunu size hatırlatacak harflerle zenginleştirebilirsiniz parolanızı. Ama bu isimler kesinlikle eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız, sosyal medyada sıkça karşılaştığınız, görüştüğünüz, konuştuğunuz kişiler olmamalı. Sözlükte geçen direkt bir tanım da olmamalı.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta konuğumuz Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği uzmanı Dilekşen Karakaya'ydı ve bilgi güvenliği üzerine konuştuk. Dijital Dünya'yı dinlediniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.